Muhterem arkadaşlar, Rabbimize şükürler olsun. Başlatmış olduğumuz programın bugün dördüncüsünü icra etmek üzereyiz. Bundan sonraki derslerimizde, sohbetlerimizde mütemadiyen karşımıza çıkacak olan bir olguyu irdelemeye çalışacağım. Yani bundan sonraki derslere bir zemin teşkil etmesi açısından önemli bir çalışma olacak bu akşam. Zira biz okumalarımızı ahlak ve irfan üzerinden yapıyorduk ve ahlakın ilgi alanının nefsimiz olduğunu söylemiştik. Hedefinin ise nefsimizin dünyevi ve uhrevi saadetinin temin edilmesi, dünyevi ve uhrevi bedbahtlığının ise önünün alınması idi. Dolayısıyla okumalarımızda nefis, ruh, akıl, kalp gibi kavramları çokça kullanıyoruz. Bu kavramları bu akşam irdeleyeceğiz ki bundan sonraki derslerde hepsi yerli yerince oturmuş olsun. Evvel emirde biz İslam mefkûresi üzerinden okumaları yapıyoruz. Dolayısıyla bir kere ön şartımız, ön kabulümüz var. Yani biz bu okumalarımızda dünya görüşü açısından İslami bir dünya görüşü ön kabulüyle bu okumaları yapıyoruz. Ya değilse bu ön kabulü ayrı derslerde işliyoruz. Bu akşam öncelikle varlığın iki türüne işaret etmek istiyorum. Şimdi bundan önceki derslerimizde insanın iki boyutlu olduğunu hep söylemiş ve ispatına çalışmıştık. İnsanın iki boyutu vardı. Birisi maddi boyuttu. Mülk alemi dediğimiz aleme ait olan kısmıydı. Birisi maddi olmayan boyuttu. Melekut alemine ilişkin bir boyutuydu. Ruh boyutuydu demiştik. Şimdi bunun arkasında yatan varlığın iki biçimi söz konusu. Bu varlığın iki biçiminde de Allah-u Teala'nın var etme iradesinin iki ayrı biçimi vardır. Bunlardan birisine alemi emir diyoruz. Birisine alemi halk diyoruz. Aslında vacibül vücut olan, varlığı zorunlu olan Allah'ın dışındaki bütün varlıklar tek cümlede mahlukturlar, yaratılmıştırlar. Diğer bir ifadeyle mümkünül vücutturlar. Fakat bu mümkünül vücudun vücuda getirilişi konusunda da Allah-u Teala'nın iki ayrı iradesi var. İki ayrı var etme biçimi var. Bunlardan birisine biz alemi emir diyoruz. Nitekim ne dedik bu akşam? Ruhu, kalbi, aklı işleyeceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sana ruhtan sorarlar. De ki o Rabbimin emrindendir. Dolayısıyla burada ruhun Rabbin emri olduğunu. Öyleyse Rabbin emrinin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'e soruyoruz. Rabbinin emri için de küm feyekun geliyor. O bir şeye ol deyince o oluverir. Bu oluş biçiminde, bu var ediş biçiminde sebepler alemi yoktur. İlletler zinciri yoktur. Nedensellik zinciri ve bağı yoktur. O bir şeye ol dedi mi o oluverir. Buradan anlıyoruz ki melekut alemi, soyut alem ki ruh da o alemdendir. Bizdeki ruh bizi biz eden, bize kimlik veren, bizi kendimiz hissettiren, bizi ben dedirttiren ki daha önceki derslerde işlemiştik. Ruhu çekip çıkarın, geriye bir külçe kalıyor bizde. Ruhumuzu çekin çıkarın, o külçeye gidin sorun, sağ eli sol elinden haberi yoktur. Ne elini bilir ne ayağını bilir. Ne o eli, ayağı, o külçeyi oluşturan elementleri bilir. Dağılır ve gider. Toprakta geldiği gibi tekrar toprağa döner gider. Fakat biz şunu hissediyoruz kendimizde ki bir ben denilen bir şey var. Ve dolayısıyla bu beni, bu külçe tarafımız oluşturmuyor. Bu kütle tarafımız oluşturmuyor. Bu ruh alemi aynen melekler gibi, ruh boyutumuz aynen melekler gibi Allah'ın ol emrinin bir tecellisiyle olmuştur. Bu ol emriyle oluşan aleme, alemi emir diyoruz. Emir alemi. İkincisi ise alemi halk. Alemi halkta varoluş için illetler aranır. İlletler zinciri, sebepler zinciri vardır. birbirine ardışık, birbirlerini etkileyen, birbirini iten, birbirine zorunlu bağımlı olan sebepler zinciri vardır. Mesela bir meyvenin vücuda gelebilmesi için tohuma, toprağa, güneşe, havaya, suya, zamana, süreye ihtiyaç vardır. Bir insanın var olabilmesi için bir anneye, bir babaya, bunların beraberliklerine, bir zamana ihtiyaç vardır. Nitekim هَلْ اَتَاكَ عَلَى الْاِنْسَانِ حِينُ دَهْرِ مِنَ الْحِينُ دَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan zikre değer bir şey olmadan evvel çok zaman geldi geçti. Veya evrenin varoluşunu anlatan ayetlerde de dünyayı şu kadar günde yarattı. Semayı şu kadar günde yarattı. Bir süre var. İlletler zinciri var. Birbirlerine bağlı olan sebepler zinciri var. Tabii sebepler, yakın sebepler, hazırlayıcı sebepler diye adlandıracağımız, Latince'de farklı isimler koyuyorlar, zamanınızı almak için zikretmiyorum bunları, sebeplere bağlı olgulardır. Bu iki farklılık Allah'ın yaratmada irade ettiği şeylerin zatının keyfiyetinden kaynaklanıyor. Mümkündür ki Allah yeryüzüne ve gökyüzüne ol deyince de olabilirdi. Fakat maddenin kendi zatının buna kabiliyeti yok. İnsana ol deyince oluverirdi. Ama insan ki bir tarafı maddeden oluşacaktır. Maddenin buna kabiliyeti yok. Dolayısıyla maddi alem, mülk alem, alemi harptır. Belli bir süreyi gerektiren, belli bir süreci gerektiren, illetler zincirini gerektiren bir alemdir. Ruh için biz ne dedik? Alemi emirdendir. Allah ona ol dedi ve o da oldu. Bu cümleyi dikkate alarak düşünecek olursanız, bütün bir varlık aleminde, mülk alemi içerisindeki varlık aleminde biz bir boyutumuzla melekut aleminin bir parçasıyız. Bir tarafımızla melekut alemine tutunmuşuz. Bizim dışımızda hiçbir varlıkta bu özellik yoktur. Bu açıdan biz varlıkların en eftaliyiz. Ahlak ilminin konusunda ne demiştik? Nefsimizle ilgilenir. Nefsimizi, kendimizi bize tanıtmak ister. Bir insan kendi varlığının kıymetine müdrik olmadıktan sonra o varlığını hoyratça kullanır. Zayi eder. Aşağılar. İzzetini elden verir. Bağımsızlığını, özgürlüğünü elden verir. Hem cinslerinin kulu ve kölesi olur. Ezdirir kendisini. Sövürttürür kendisini. Hatta kendi kıymetinin farkına varmadığı zaman kendisini anti-emperyalist zanneder. Anti-sömürgeci zanneder ama sömürüldüğünün farkına varmaz. Aynı risk ben Müslümanım diyen insanlar için de geçerlidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlar bir takım işler işlerler de biz şeytanları onlara musallat ederiz. Fakat onlar kendilerini hala Müslüman zannederler, mümin zannederler. Dolayısıyla öncelikle bir insanın kendi kıymetinin müdriki olması lazım. Kendi kıymetinin idrakine ulaşması lazım. Bizim bir tarafımız ruhtur. Kur'an-ı Kerim'de ruh boyutumuz farklı bir takım kavramlarla kullanılır. Aynıdır, ruhtan bahseder. Fakat bir yerde can der. Bize canlılığımızı kazandıran boyut olarak ruhtan söz eder. Bir yerde kalp der, bir yerde nefis der, bir yerde akıl der. Kur'an-ı Kerim'deki kalp, can, nefis, peygamberleri teyiden gönderilen Ruhul Kudüs, peygamberlere inen, peygamberlerden semaya yükselen bir olgu, soyut bir olgu. Bu zaviyeden baktığımız zaman ruhumuzun çok boyutluluğu söz konusu. Bu farklı isimleri aynı olguya farklı isimler vermesi ruhun işlevselliğindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. İşte birincisinde ne dedik? Ruha can diyor. Ve nefaktu min ruhi ayeti kelimesi mucibince. Biz Adem'i var ettikten sonra ona ruhumuzdan üfledik. Ve melaikelere dedik ki o zaman ona secde edin. Yani o ruh gelmeden önce secdeye değer bir tarafı yoktur. Melekler ondan üstündür. Üstün olan, kendinden edna olan birine secde etmez. Allah ki ve nefaktu min ruhi, biz ona ruhumuzdan üfledik deyince ve bu ol deyince de oluverince meleklerin secdegahı oldu. İnsan meleklerin secdegahı oldu. Bu ayetlerdeki sözü edilen ruh bizim canlılığımızı bize veren taraftır. Öbür taraftan geliyor ruha kalk diyor. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde ruhun hallerinden bahsetmiştik. İşte üzüntü halimiz, sevinçlilik halimiz, mutluluk halimiz, kederlilik halimiz. Bütün bu halleri biz kendimizde hissediyoruz. Madde boyutumuza sorsanız bunların hiçbirinin haberi yoktur. Bizim bedenimizin ne mutluluktan, ne mutsuzluktan, ne huzurluluktan, ne huzursuzluktan, ne sevgiden, ne de nefretten bedenimizin haberi yoktur. Bütün bunlar bizim ruhumuzun cilveleridir. Biz kendi yapıp ettiklerimizle ve tercihlerimizle ruhumuzun üstünde bir takım izler oluşturmaktayız. Ve bu izler zamanla kalıcı hale dönüşüyor. O kalıcı hale dönüşmeden önceki geçirdiği süreç itibariyle ruhta değişik haller vardır. O değişik hallere işaret etmek açısından ruha kalp adı kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbin kelime kökeni galebeden geliyor. Değişen, nitekim inkılap da o kökten geliyor. Siyasal ve toplumsal anlamdaki değişiklik de yine o kökten geliyor. Değişebilir, değişen. Onun için diyoruz ki ey Allah'ım kalplerimizi senin dinin üzere sabit kıl. Değişmesin. Bize öyle bir irade ver, bize öyle bir kararlılık, öyle bir amel ver ki senden bize hidayet geldikten sonra, senden bize rüşt ulaştıktan sonra tekrar geriye dönmeyelim. Ruhun bu değişebilir boyutuna kalp olarak karşılık verdi. Öbür taraftan nefis dedi ruha. Nefsin birçok anlamı var. Ben şu anki mevzumuzla ilişkili kısma bakmaya çalışıyorum. Melekut alemindeki var olanların da iki türlü varoluşu söz konusudur. Birisi hem zatı itibariyle soyuttur, hem fiil itibariyle soyuttur, iş itibariyle soyuttur. Melekler gibi. Melekler iş görebilmek için, melekeler iş görebilmek için bedene ihtiyaç duymazlar. Maddeye ihtiyaç duymazlar. Hem zatları soyuttur, hem işleri soyuttur. İkinci kısım ise zat itibariyle soyuttur, mücerret aleme, melekut alemine aittir. Ama iş görebilmek için maddeye ihtiyaç duyar. O da biz, insanız. Meleklerden bu açıdan ayrılıyoruz. Melekler hem zatları itibariyle soyut, hem fiilleri itibariyle soyuttur. Biz ise zatımız itibariyle, bizi biz eden tarafımız itibariyle soyutuz. Ama iş görebilmek açısından ruh bizim giydiğimiz maddi bedensel elbiseyi kullanmaktadır. Gözümüzü kullanıyor, kulağımızı kullanıyor, elimizi kullanıyor, ayağımızı kullanıyor. Objektif alemle bu aletlerle ilişki kuruyor, bu aletlerle ham bilgiler elde ediyor. Ve bu ham bilgiler daha sonra atölyesinde olgunlaşmış bilgilere dönüştürüyor ki, olgunlaştırılmış bilgilere dönüştürme kısmında maddeden gene bağımsızlaşıyor. Ruha nefis denmesinin sebebi ise ruhun iş yapabilmek için maddi boyutumuzu kullanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Burada nefisle ruhun ittihadına, bedenle ruhun ittihadına nefis adını veriyoruz. Dolayısıyla ileriki derslerde ağzımızdan bazen ruh çıkar, bazen nefis çıkar, bazen akıl çıkar, bazen kalp çıkar. Bu sizin nezdinizde çelişik bir durum gibi algılanabilir diye öncelikle bu dersin yapılmasını uygun gördüm. Bir de akıl boyutu vardı ki akıl boyutunu Allah izin verirse bir dahaki derste nefsin kuvveleri konusunu işleyeceğiz. O nefsin kuvveleri konusunda aklı biraz daha etraflıca inceleyeceğim için burada onun üzerine fazla gitmiyorum. Bu ruhun tanımını yaptığımız zaman dikkat ettiyseniz mütemadiyen o soyut alemle bir ilişkisi var. Biz İslam kültüründe şunu öğrendik ki peygamberlere melaikeler vahiy getiriyorlar. Az önce de yine ifade ettiğim gibi ruhun Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı yerlerden birisi de biz peygamberleri ruhul kudüs ile destekledik. Kutsal ruh ile destekledik. Ve işte İsa Aleyhisselam'dan bahsederken o Allah'ın Meryem'e attığı bir ruhudur ifadesi söz konusu. Veya Kadir suresinde tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi'idni rabbihim. Melekler ve ruh her iş için inerler. Veya Me'ariz suresinde melekler ona yükselirler. İnmek var, yükselmek var, peygamberlerle ilişki kurma var. Bir başka ayette ise müminleri ruhla destekledik. Mümin kullar ruhla destekleniyor. Şimdi bu zaviyeden baktığımız zaman bizim melekut alemiyle bir ilişkimiz, bir boyutumuz var. Ama biz bu boyutu fark edemiyoruz, hissedemiyoruz. Hissedemiyor muyuz, hissetmiyor muyuzu irdelemeye çalışıyorum. Biz hissetmek istemiyoruz, hissedemiyoruz. Yoksa hissedebiliriz. Bunun için de insanın bilgi edinmesinin iki boyutuna işaret etmek istiyorum. Birisine husuli ilim diyoruz. Kazanılan ilim. İşte biz kalktık, annemizi öğrendik, babamızı öğrendik, evimizi öğrendik, koltuğumuzu öğrendik, lambayı öğrendik. Güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, mevsimleri ve nihayet elimize kitap aldık. Belki de dokunamadığımız şeyleri öğrendik. Kendisiyle tanışamadığımız insanları, ırkları, kabiliyetlerini, kültürlerini öğrendik. Laboratuvarlara girdik, madde hakkında daha derin bilgilere ulaştık. Bunlara ne diyoruz biz? Husuli, edinimsel bilgi. Bir de huzuri bilgi vardır. Huzuri ilim vardır. Huzuri ilim bizim kendimiz hakkındaki bilgimizdir. Beni bana birisi öğretti diyebilir misiniz hiç? Hiç size sizi öğreten birisini gördünüz mü? Oysa ben diye bir gerçekliğimiz var değil mi hepimizin? Ben beni biliyorum. Ve ben beni biliyorum güçlü elden ibaret değil. Allah muhafaza etsin kopuyor gidiyor. Ben yine benim. İki el kopuyor gidiyor ben yine benim. İki ayak kopuyor gidiyor ben yine benim. Bu can, bu ruh, bu nefes bende olduğu sürece ben benim. İki ayaklı olayım, tek ayaklı olayım. İki kollu olayım, tek kollu olayım. İki kulaklı olayım, tek kulaklı olayım. Konuşma özürlüğü olayım, işitme özürlüğü olayım, görme özürlüğü olayım. Ben benim. O benim ben hakkındaki bilgisine huzuri bilgi diyoruz. Edinilen bir bilgi değil. Bizim bu huzuri bilgimiz soyut alemin bize bağışladığı bir olgudur. Bir kabiliyettir. Melekler de soyut alemin bir parçasıdır. Allah'ın ol emriyle oluşmuş varlıklardır. Bizim melekleri hissedememizin sebebi bizim bedenimizi kullanmakta olan ruhumuzu biz kendi tercihlerimizle maddi boyutumuzun egemenliği altına aldık. Maddi boyutumuzun egemenliği altına girince ruh kendisindeki var olan kabiliyetleri ne yapamıyor? Çıkaramıyor. Kendisiyle hem cinsi olan melekelerle irtibat kuramıyor, ilişki kuramıyor. Her kim ki bedenini ruhunun emri altına verir ki bunun için günahsızlık, temizlik, paklık, adalet, dürüstlük, sadakat ve ihlas gerekir. O insanda ruhun kabiliyetleri açığa çıkıyor. Ruh esaretten kurtuluyor. Ruh mahkumluktan kurtuluyor. Dolayısıyla kendisinin hemcinsleriyle münasebet kurma imkanına ulaşıyor. Ve bu münasebet kurma benim şu masayla münasebet kurmam gibi değil. Benim kendimle münasebet kurmam gibi. Dolayısıyla peygamberlerin ruhla, ruhul kudüsle, Cebrail'le, melekelerle münasebetleri çok da öyle düşünmeyi gerektiren olağanüstü bir olgu değildir. Hepimiz için müyesser olacak bir şeydir. Hepimizde var olan bir kabiliyettir. Ama bu kabiliyetin olmazsa olmaz şartı nedir? Bedenin ruhun hakimiyeti altına sokulmasıdır. Bedenin ruhun hakimiyetine sokulması için ise bedenin ruhi değerler karşısında teslim olup süfli ve aşağılık değerlerden kendisini beri kılmasıdır. Bunun İslam tarihindeki karşılığı nedir? Masumiyettir. Ve bu mantık silsilesinden yola çıktığımız zaman peygamberlerin mutlak manada masum olduklarının, Allah'ın evliyalarının, Allah'ın seçtiği dostlarının mutlak manada masum olduklarının da ayrı bir ispatıdır. Bu süreç hepimiz için mümkündür. Seçkin kullar için ise nedir? Zaruridir. Zorunluluk. Biz ruhumuzu bedensel yapımızın esareti altına soktuğumuz için bu alemle ne yapamıyoruz? İlişki kuramıyoruz. Biz hiç kendi kendimizle konuşmaz mıyız? Konuşuruz değil mi? Meleklerle münasebete geçen insanın melaike ile konuşması kendisiyle konuşması gibidir. Hiçbir aracıya, hiçbir vasıtaya ihtiyaç yok. Dile, ağza, dişe, nefese, ses tellerine ihtiyaç yoktur. Yani nitekim biz kendi kendimizle konuşurken bu araçları kullanmadan da konuşuyoruz. Doğru değil mi? Kendi kendimizle biz her zaman bazen sesli de konuşuyoruz. Sesli konuştuğumuz zaman da biri duyunca bize zaten deli diyor da. Ama sesli konuşmadığımız zaman da var. Biz kendi kendimizle sessiz konuşuyoruz. Dili kullanmadan konuşuyoruz. Maddenin esaretinden, maddenin köleliğinden kurtulduğumuz nispetle kendi kendimizden nasıl rahat, açık, seçik, sınırsız, dil kalıplarının sıkıştırılmasından uzak, uçsuz bucaksız bir uzay boşluğunda nasıl rahat konuşabiliyorsak, melaikelerle de aynen öyle konuşabilir hale gelebiliriz. Bunu hepimiz için mümkün olduğu bir gerçekliktir. Ayet-i kerimeleri getirmiştim. Vaktinizi almış olmaktan çekindiğim için okutmadım. Yani ruhun o değişik telaffuzlarına illet olarak Kur'an-ı Kerim'den ayetler getirmiştim. Fakat dersimin maksadı hasıl olmuştur. Bu akşam bu farklı kelimelerin kullanılış biçimi ve ruhi boyutumuzun var ediş iradesi açısından Allah-u Teala'nın alemi emir boyutuna ait olduğunu, ol deyince oluverirliliğini, bunun ilerleyen derslerimizde bir sonucu olacak. Biz varlık alemimizde bedenimizi ruhumuzun hakimiyetine terk ettiğimiz zaman ruhun kabiliyetleri açığa çıkar ki ruh alemi emirden gelir, alemi emrin karakterini taşır. O bir şey ol deyince o oluverir. Ve bunun ebedi alemdeki yansıması da vardır. Cennetlikler ve cehennemlikler tasnif edip hepsi yerine yerleştirildikten sonra cennetlikler için bir nida gelir. Ey kullarım, bugüne kadar ben ne dediysem o oldu. Artık bugün siz ne dersiniz o olacaktır.